Ayrım 3. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 39. Ben Alaskalı bir gazeteciyim. Siz şerefe diyordunuz değil mi? Tabii canım. Ne de olsa her halk kendisinde eksik olana kadeh kaldırırmış. Elim havada asılı kalıyor. Birden öyle bir sessizlik çöküyor ki odaya, kadehlerdeki şampanya köpüklerinin tek tek patladığı bile duyuluyor. Soykırım Müzesi'nin müdürü, Barsegyan Lavrenti bile yardımcı hanımefendinin tam da kadeh kaldırırken böyle bir sertlik gösterisi yapmasını onaylamıyor. Hasar tespiti için yüzüme bakıyor. Yüzümde görülecek bir şey yok muhtemelen. Zira söylenen sözü kişisel bir saldırı olarak algılayamıyorum bir türlü. Sessizliğe bakılırsa bir şey söylemem gerektiği ortada ama bir türlü içimden gelmiyor. Sanırım o sabah, o ana kadar gördüklerim beni o kadar sersemletiyor ki. Kırlangıç Yuvası adı verilen soykırım anıtının olduğu tepeye çıkarken şehri çevreleyen diğer tepeleri gösteriyor Benjamin. Anadolu'dan gelenler Anadolu'yu buraya getirmişler. Yeni Malatya, yeni İzmir, yeni Sivas. Şehrin tepelerine Anadolu'daki şehirlerinin isimlerini vermişler. Kırlangıç Yuvası denmesinin nedeni de Anadolu'dan 1915'te buraya gelenlerin göç eden kırlangıçlara benzetilmesi. Tepeye döne döne çıkıyoruz. Tarih 26 Nisan. Bu yüzden 24 Nisan anma etkinlikleri hala sürüyor. İlkokul çocukları otobüslerle, onların verdiği isimle kırlangıç yuvasına çıkıyor, ellerinde çiçekler. Tepedeki mermer anıtın ortasında bir ateş yanıyor, hiç sönmeyen. Çocuklar sessizce ellerindeki çiçekleri bırakıyor dev çiçek yığınına. İstanbul'dan geldiğimizi söyleyip konuşmak isteyince birden etrafımız sarılıyor, merak ve şüpheyle karışık bir sıkışıklık. İlkokul çocuklarının otomatik olarak başlayan soykırımı tanıyor musunuz soruları yadırgatıyor insanı. Büyüklerin sözcükleriyle büyüklerin sorularını sormaları. Çocuklar soykırım gibi bir sözcükle demek ki bu kadar erken yaşta tanışıyor burada. Tıpkı Türkiye'deki çocukların minnacık yaşta kimleri yenerek ülkelerinin kurulduğunu biz diye anlatmaları gibi. Daha ölümün ne olduğunu bilmeden biz Yunanlıları denize döktük cümlesini öğrenmeleri gibi. Onların yaşındaydım ben de. İzmir'de okuduğum ilkokulun adı 9 Eylül İlkokulu'ydu. Her yıl bir kez daha öğretilirdi bize. O gün hain Rumlar denize dökülmüştü. Bu cümle o kadar tekrar edilirdi ki bir tekerleme gibiydi. Bir süre sonra anlamsız. Bahçesinde saklambaç oynadığımız okulun isminin başka bir halkın trajedisini sakladığını bilmezdik. Bilmemiz gereken bir şey olduğunu da bilmezdik zaten. Denize dökülen bir şeydi Rum. Öyle zannederdim ben. Hain Rum denen sıvı bir şeydi herhalde. Sıvı ve kötü bir şeydi ve biz onları denize akıtmıştık. Denizde yüzüp gitmişlerdi herhalde. Böyle bir şey canlanırdı gözümde. Belki şimdi bu çocukların da gözünde soykırım sözcüğüyle büyüklerin hiç tahmin edemeyeceği, onların da büyüdüklerinde unutacakları tuhaf şeyler canlanıyor. Ölümün ne olduğunu bilmedikleri bir yaşta en vahşi kitlesel ölümlerden birinden bu kadar kolay söz edebildiklerine göre belki onlar da Türkleri, benim Rumları sandığım gibi başka bir şey sanıp, soykırımı hayali bir canavar zannediyorlar. Şimdi öğrenilmiş bir öfkeyle hepsi bana bakıyor ve etrafımızda çocuk öfkesinden ve merakından oluşan çember daralıyor. Oysa müzenin müdürü, Barsegyan Lavrenti ile görüşmek için acele etmemiz gerekiyor. Anıtın altındaki müzenin kapısında genç bir hanım karşılıyor bizi. Adını değil, sadece müdür yardımcısı olduğunu söylüyor. Bizi geniş ve uzun bir koridor olarak kurulmuş müzenin içinden geçirecek ve koridorun sonundaki müdürün odasına varılacak. Fakat hiç acele etmiyor. Müzeyi tek tek her bir ayrıntısıyla görmemizi istiyor. Burası herhangi bir müze olmadığı ve biz de Türkiye'den geldiğimiz için bu gösterme süreci bir müze gezdirmekten başka anlamlar ve fazlaca karışık duygular taşıyor. Önce taş üzerine kazılı haritayı gösteriyor. Haritada elbette şu anda Türkiye sınırları içinde olan bölge Batı Ermenistan içinde gösteriliyor. Harita yüzünden çılgına dönmemi bekliyor olmalı. İnsanların haritalar üzerinden fazlaca sinirlendiklerini düşünmüşümdür hep. Üstelik çoğu kez de haritalarda gösterilen yerlere hiç gitmemiş, oralardaki insanların nasıl yaşadığını hiç görmemiş olmalarına rağmen. Haritayı geçiyoruz. Sıra belgelerde. Yazışmalar, yazışmalar, yazışmalar. Hepsi 1915 yılına ait. Bir tuhaflık var. Müzenin kurulumunda, söyleminde bir acayiplik. Bir acının yasını tutmaktan çok, o acının varlığını ispatlamaya yönelik bir kurulumu, öyle bir söylemi var gösterilenlerin, gösterilme biçiminin. Ermenileri değil de sanki daha çok Türkleri bekleyen, bütün öfkesine rağmen bunu umut eden bir müze. Müzeye yerleştirilen her şey sanki buraya bir gün gelecek Türkleri anlatıyor anlattıklarını. Dişlerini sıkı sıkı konuşan canı yanmış çocuklar gibi. Ama müdür yardımcısı hanım o kadar sert bakıyor ki besbelli aklımda dönüp duranları onunla konuşmam mümkün olmayacak. Belgelerin ardından açlıktan ölmek üzere olan ya da ölmüş insanların fotoğraflarına geliyor sıra. Müdür yardımcısı hanım her seferinde fotoğrafların önünde yeterince durmadığımı hissettiriyor. Bir acının büyüklüğünü anlamak, acıyı paylaşmak için onun fotoğraflarına uzun uzun bakmam gerekmediğini söylemek istiyorum. Ama aslında enteresandır. Bu fotoğrafları ilk kez görmeme rağmen hakikaten de yeterince bakmıyorum. Niye? Üstüme Türklüğümle ilgili aniden bindirilen bu yük mü canımı sıkıyor? Fotoğraflar fazla mı can yakıcı? Bunca yıldır bunlar kadar korkunç birçok fotoğraf görmüşlüğüm var. Durup bakabilirim biraz daha ama sanırım bakmaya mecbur edilmek canımı sıkıyor. Çünkü ben niye bakarsam bakayım müdür yardımcısı hanım da sürekli benim yüzüme bakıyor. Yüzümde bir şey arıyor, bir pişmanlık, suçluluk hissi. Gözyaşı belki de fakat kurduğu bu teatral durum içinde beni belli bir duygu repliği vermeye neredeyse mecbur etmesi bende kendime yakıştıramadığım bir kayıtsızlık yaratıyor. O yüzden hızlıca geçiyorum fotoğrafları. Hakikaten ne hissediyor acaba? Çok öfkeli ya da acılı olduğu için konuşamayan, konuşursa kendini kaybetmekten korkan insanlara benziyor yüzü. Ve müzenin sonuna geliniyor. Geniş bir duvar boyunca 1915'ten sonra Ermenistan'a gelen çocukların fotoğrafları. Hemen hemen gerçek büyüklüklerinde. Yüzlerce çocuk. Hepsi aç, kavruk. Hepsi Anadolulu. Göz göze geliyoruz çocuklarla. Tanıyorum bu çocukları. Anadolu'nun çocukları erken büyür. Açlıktan belki, belki ortada onun kaderi bu. Hepsinin yüzü küçük kadınlara, adamlara benzer. Bildikleri çok acı bir şey olduğunu söyler yüzleri. Erkenden kadın ve adamdır hepsi. Bu yok çocukluk ölümden daha beter gelir bana. Biraz durup bakacak oluyorum çocukların yüzlerine tek tek. Ama müdür yardımcısı hanımefendinin yanında duygulanmayı içime sindiremiyorum sanki. Hızlıca geçiyorum çocuklardan da. Bakmak istiyordum aslında. Çok sonra o çocukların bambaşka bir nedenle karşıma çıkacağını, onların yüzüne uzun uzun bakacağımı bilmiyorum. Hatta müdür Lavrenti'nin odasına girerken, alayla valayla karşılanırken o çocuk yüzlerini unuttuğumu sanıyorum. Şampanyalar dolduruluyor tezelden. Ve hanımefendi müzeyi gezerken verdiğim vermediğim tepkiden rahatsızlığını nihayet sözlü olarak dile getiriyor. Ne de olsa her ulus kendinde eksik olana kadeh kaldırırmış. İşte o zaman Bay Levrenti bakıyor ki benim bir şey söyleyeceğim yok, iyi bir diplomat olarak döndürüyor lafı. Ermeni erkekler hep güzel kadınlara içer. Şerefinize içiyorum. Şampanya içiliyor. Bir şeyler konuşuluyor ama dikkat edemiyorum. Aklım kadında. Acısını anladığımı ama bana öfkelenmesini istemediğimi söylemek istiyorum. Zaten Bay Levrenti konuşuyor o sırada. Türkiye 700 yıldır bizim komşumuz. Tarihi bağlarımızı kopartamayız. Ama tarihi gerçekliği de çarpıtmamak lazım. Biz bir soykırıma uğradık. Unutamayız. 4000 yıllık geçmişi olan halkımız tarihin dönemeçlerinde zulme uğradı. 4. yüzyılda örneğin. Bay Lavrenti çok uzun sürecek bir tarih dersine başlamışken bir türlü aklımı alamıyorum müdür yardımcısı kadından. Bana haksızlık ettiğini düşünsem de öfkesi geçsin istiyorum. Çünkü biliyorum aslında ağlamamak için öfkelenir insanlar. Öfke acıyı dik durarak yaşamanın yoludur. Ama kendisinin henüz doğmadığı bir zamana ait acıları nasıl bu kadar canlı yaşayabiliyor? Yeni tanıştığı ve hakkında hiçbir şey bilmediği birine öfkelenecek kadar nasıl canlı tutulabilir acı? Benden soru sormamı bekleyen sessizliğin bir süre sonra farkına varıp soruyorum. Kaç yıldır var müze? Müze 11 yıl önce kurulmuş ve Lavrenti kendisinin düzenlediği müzede o günden beri müdürlük yapıyor. Bir bakıma müze onun varlık nedeni. Bu yüzden soruyorum. Türkiye evet soykırımda dese ne hissedersiniz? İnsanlar ne para ne toprak istiyorlar. Onların tek ricası özür dilensin. Alman şansölyesi Willy Brandt nasıl Yahudi soykırımı için özür diledi öyle. Kurban için en acı şey suçun reddedilmesidir. Bu müzeye yılda 50-60 bin diaspora Ermenisi geliyor. Her seferinde ben gezdiriyorum onları. Onlar ağladıkça ben de ağlıyorum. Lavrenti bir politikacı gibi kime, neyi, nasıl anlatacağını çok iyi biliyor. Daha sonra kişisel olarak beni ikna etmek için tarih ve siyasi meselelere geçiyor. 1915'teki yönetim size yakın mı? Değil. Türklere de kötü davrandı o hükümet. Kürtlere yetki verdiler, Ermenileri kesmesi için. Kürtler böylece Ermeni köylerine saldırdılar. Ben yumuşak ilerleyen bu manevrayı anlamaya çalışırken Lavrenti sesini aniden yumuşatıp soru veriyor. Soykırım için özür dileyiverseniz ne olur sanki? Bir anda sahnede yalnız kalıyorum. Dün gece Türk olmuşum daha. Bugün de özür dileyecek kişi olarak benden bir şey söylemem bekleniyor. Uzata uzata şampanya içiyorum, içiyorum, içiyorum. Yurttaş durumu anlayıp randevumuza geç kaldık kartını oynuyor ve böylece bizim için kurulan özür dileme sahnesinden iniyoruz. Lavrenti kapıdan çıkarken Yağmur'u gösterip tıpkı Benjamin gibi aynı sözcüklerle aynı cümleyi söylüyor. Bir görebilseniz çok güzel görünür buradan Ararat. Belli ki ne Türklüğün peşimi bırakacak Elivan'da ne de Ararat'ın laneti diye düşünüyorum. Müdür yardımcısı hanımla göz göze geliyoruz tam çıkarken. Hep bu resimler ve belgeler arasında yaşamanın insana ne yapacağını düşünüyorum. Hep ölümle baş başa, sessiz bir müzenin içinde. Bir görebilseniz çok güzel görünür buradan Ararat. Yazarlar Birliği Başkanı Levon Ananyan, Kafka romanlarındaki mekanlara benzeyen, eski Rus yapımı konuşkan ahşap binada bizi karşılar karşılamaz yine aynı şeyi aynı sözcüklerle söyleyince Haygaram gülüyor. Haygaram? Haygaram Nahabedyan, Erivan'a benziyor. Sessiz, alçak gönüllü ve sofistike. Şehir, kendisini Benjamin'in anlatmasının yeterli olmayacağını anlayarak sanki onu bize bir biçimde gönderiyor. Uzun boylu, sessiz bir genç adam. Marriott Oteli'nin önünden ayrılmadan Erivan'la ilgili haber yapan ve Ermenileri soykırımdan ibaret sanan Türkiye'li gazetecilerden biri daha olup olmadığımızı anlamak için uzun uzun sohbet ettikten sonra bize yardım etmeyi kabul ediyor. Türkoloji okumuş bir gazeteci. Müze müdürü Barsegyen Lavrenti ile görüşmemizi anlatırken gülmemeye çalışarak gülüyor. O öyledir diyor. İşi bu. Müdür yardımcısı hanımı şerefe meselesini anlatınca da sakın Ermenistan'ın tamamının böyle olduğunu düşünmeyin diyor. Ama soykırımı önemsemeyecek birinin olduğunu da aklınıza getirmeyin. Levon Ananyan ile konuşmamız gerektiğini söyleyerek Haygaram derhal bir randevu ayarlıyor. Tam kapıdan girerken ona Ararat meselesinin nasıl başımıza bela olduğunu anlatıyorum. Haygaram Levon Ananyan Ararat dediği anda bu yüzden gelin. Haygaram Levon Ananyan Ararat dediği anda bu yüzden gülüyor. Yıkılmış bir rejimin yasını tutuyor. Boşluğu, büyüklüğü yüzünden daha hüzünlü görünen Yazarlar Birliği binası. Sebepsiz kalmış her bina gibi sırlarını bir nefeste içine çekip duvarların içine kilitlemiş gibi. Ananya'nın odası koridorlar bilmecesinin sonunda bir yerlerde. Sekreterlerin masasında eski çevirmeli telefonların yanında yapılan etkinliklerin broşürleri duruyor ama belli ki kimse eskisi gibi bu binalara ve bu binalarda söylenen sözlere hürmet etmiyor artık. Geniş odasında eskimiş koltukların arasında oturan Ananyan, herkes gittikten sonra bile gemiyi terk etmeyen bir kaptana benziyor. Ananyan not alması için kendi sekreterini çağırdığı gibi bir de kayıt için teyp açıyor. Başka Türk gazeteciler başıma iş açtı. Kusura bakmayın, size söylediklerimi kanıtlamak için buna ihtiyacım var. Bir dakikalığına Türkiye'den değil de ne bileyim Alaska'dan geldiğimi düşünemez miyiz diye soruyorum. Mümkünse 1915'ten bahsetmeden Ermenistan üzerine konuşamaz mıyız? Sabah müzede başıma gelenlerden biraz söz ediyorum. Ermeniler hakkında yazmak istediğimi anlatıyorum. 1915 hakkında değil. Ananyan gülüyor. Siz hanımefendi iki halk arasında uçmaya çalışan kırlangıçlara benziyorsunuz. Ama halklarımızın birer alın yazısı var biliyorsunuz. Hiçbirimiz o alın yazısından kurtulamayız. Kurtulamaz mıyız? Hiç mi? Hep halklarımıza mı aitizdir? Hepimiz mi? Bunları düşünüyorum. Ananyan konuşmaya devam ediyor. Ne yaparsak yapalım, soykırım aramıza giriyor. Ne biz Türkleri ne de Türkler bizi tanıyabiliyor. Ama bu Ermenilerin suçu değil, her toplumun kendi tarihiyle barışması gerekir. Bu konu bilimsel konferanslarda tartışılmaya çalışılıyor. Ama bizim için 1915'te soykırım oldu mu sorusu, 1453'te Türkler İstanbul'u fethetti mi sorusuna benzer. Soykırım olmadan Ermenileri konuşmak imkansızdır. Tıpkı Ararat'sız konuşamadığımız gibi diyorum. Kendinizi size ait olmayan bir dağa ait hissetmek nasıl bir şey? Ananyan bir sigara yakıyor, efkarlanıyor. Ermeniler Ararat'sız var olamaz. Siz ona Ağrı diyorsunuz, İncil'deki adı Ararat olmasına rağmen. Sesi heyecanla yükseliyor Ananya'nın. Ermenice yazan bütün şairler Ararat'la ilgili yazmışlardır. Bir Ermeni ABD'de olsa bile kalbinde taşır Ararat'ı. İç geçiriyor. Keşke Türkler Ararat'la ilgili ne hissettiğimizi bilselerdi. Emin olun hanımefendi, eğer hislerimizi bilselerdi, Türkiye'deki en seven insanlar bile kamyonlara doldurup o dağı bize getirmek isterlerdi. Türkiye'deki dağlar geliyor aklıma. Çoğunun üzerindeki ay yıldız. Ama Ananya'nın Ararat'ını yıkmak istemiyorum. Bu yüzden onun Ararat'ın önünde fotoğraf için poz veriyoruz. Binanın girişindeki duvarda katman katman yükselen Ararat resmi önüne geçiyoruz. Aklıma kapaklarında otel resimleri olan kitaplar geliyor. Onların neyin nesi olduğunu soruyorum. Ananya'n acı acı gülüyor. Bizim halkımız çok okuyan bir halktır. Ama serbest pazar ekonomisi her şeyi değiştiriyor elbette. Sovyet Ermenistan'da şiir kitapları 40, romanlar 60 bin adet basılırdı. Telif ücretleri çok yüksekti ama bağımsızlıktan sonra devlet desteği çekilince yazarlar kendini finanse edecek insanlar aradılar. O finansman da şartlı geliyor. Bu yüzden bazen romanların üzerinde finanse eden otelin resmini ya da sponsor ne istiyorsa onu görebiliyorsunuz. Bu ülke yoksulluk yüzünden insanları tarafından terk edilen bir ülke. Ama biz hala okyanuslar için yazıyoruz. Denizlerden denizlere bir ülkemiz olduğu zamanları içimizde yaşatarak. Bizi bu ülkede yaşatan tek bir şey var. Duygularımız. Duygularımız. Biraz biraz anlamlanıyor gördüklerim. Kesilen ağaç için yapılan teşekkür anıtı. Benjamin'in Ararat'ı, müdür yardımcısı hanım, sokak aralarındaki döviz ofisleri, şahane yapılar önünde İngilizce dilenen yaşlı kadınlar, kırlangıç yuvasındaki çiçek ve çocuk yığınları. Sürekli kaybeden, eksilen bir halk bütün kayıplarının yerine kaybettikçe daha fazla bir dağı, bir acıyı koyuyor sanki duygularını. Yeryüzüne dağıldıkları nokta olduklarına inandıkları o dağ orada kaldıkça kendilerinin de yeryüzünde duracağına inanarak. İçlerinde af dilenmedikçe onları kim olduklarına daha çok bağlayacak bir büyük acıyı saklayarak. Daha az suçlandıkça daha çok anlıyorum Ermeni kalbini, hiç değilse öyle sanıyorum. Ananya'nı sessiz kimsesiz binada bırakıp çıkarken bu sanışım haddini aşmasın diye Türkiye'ye birkaç günlüğüne gelip geri döndüklerinde ülkemin en derin çelişkilerini iki cümlede özetleyiveren gazetecilere ne kadar kızdığımı anlatıyorum Haygaram'a. Onun da ülkesine benim o gazetecilerden sakındığım gibi sakınma hakkı olduğunu söylüyorum. Haygaram ülkesini sakınıyor. Bu yüzden güveniyorum ona. Ülkesini bana anlatırken basitleştirmediği için, konuşurken dertlendiği için, hikayeleri uzun uzun anlattığı için, bir ülkeyi ancak o ülkeyi sakına sakına anlatan birinden dinleyince hakikati dinlemiş olursunuz. Bu yüzden güveniyorum ona. Sanırım o da müzede içimden geçenleri anlattığım anda başlayarak güveniyor bana. Belki de bir İngilizce dilenen ihtiyar kadınların İçimi yaktığını söylediğimden, bağımsızlıktan sonraki değişim hiç kolay olmadı diyor hiçbirimiz için. Bu çok, çok tuhaf. Dertli, susuyor. Sonra belli ki aklına iyi bir fikir geliyor. Birazcık neşeleniyor. Yemek yemeliyiz diyor. Ne demek istediğimi yemek yiyeceğimiz yeri görünce daha iyi anlayacaksınız. Yemek. Sovyet emzikleri o kadar sağlamdır ki 100 yıl kullanabilirsiniz. CCCP lokantası bir ironi üzerine kurulu olduğu yetmezmiş gibi tam da Porsche galerisinin yanında. İçerideki kızıl Porsche'lerle aynı kızıllıkta tabelası içeri girince de Stalin'e mektup yazıp dilek ve şikayetlerinizi belirtmek isterseniz küçük bir kutu var. Hesaplar eski kimlik belgeleri içinde geliyor. Lenin heykellerine madalyalar asılmış, gizli evrak damgalı gelen menüler ve hatta girişte sağ tarafta bir siyasi mahkum zindanı. İçeride mahkum kılığında bir adam, ranzasının üzerinde metal bir tastan yemeğini yiyor. Duvarda Sovyet döneminin zihniyetiyle dalga geçen sloganlar. Yüzyıl kullanılan emzikler dünyanın en büyük mikroçipi Sovyet mikroçipi gibi şeyler. Haygaram'ın aklına duruma uygun fıkralar geliyor. Sophia Loren, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne geliyor. Burası gerçek. Fıkra buradan sonra başlıyor. Brejnev soruyor, bir isteğiniz var mı Bayan Loren? Sophia Loren cevap veriyor. Sınırları açsanız niye olur Bay Brejnev? Brejnev, Sophia'ya yaklaşıp flört ederek soruyor. Ne o Sophia? Baş başa mı kalmak istiyorsun? Haygaram gülerek devam ediyor. Gazeteciler soruyor. Sayın Brejnev, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Brejnev. Benimle ilgili anlattıkları fıkraları topluyorum diyor. Gazeteciler merak ediyor. Şimdiye kadar kaç fıkra topladınız? Brejnev cevap veriyor. 2,5 cezaevi. Uzun uzun gülüyoruz. Oysa önümüzdeki günlerde geçmişin herkes için o kadar komik olmadığını son derece trajik bir biçimde göreceğiz. Ama bu gecelik bu kadar sıkıntılı bir günden sonra biraz eğlenmek mecburiyetindeyiz. Kim çalıyor dedin Hayagram? Arto Tunç Boyacıyan, Armenian Navy Band. Ermenistan donanma bandosu mu? Ermenistan'da deniz yok ki. Ben kendime ait hissediyorum deyince Arto Tunç Boyacıyan nihayet gün bitmeden rahat konuşabileceğim biri olduğunu düşünüyorum. Bu rahatlıkla aslında İstanbul Ermenisi olan hayatını İstanbul, Erivan ve ABD arasında geçiren Arta Boyacıyan'la neredeyse dertleşiyoruz. O geniş geniş oturuyor ve orta yaşlı olmasına rağmen küskün bir çocuk gibi konuşuyor. Konuşurken kızıyor bazen, bazen sesi incelip üzülüyor. Ben buraya gelince Türk'üm, Türkiye'ye gidince Ermeniyim. Burada da sevmezler beni pek. Adam oturmuş burada, tarihle ilgili politik pozisyon almış. Sen söylediklerini, pozisyonunu bozuyorsun. Rahatını kaçırıyorsun. Sever mi hiç? 1915'te bir şey olmuş işte. Benim ailemden de bir sürü insan ölmüş. Ama şurada hemen Erivan'ın dışında bir nükleer santral var. Patladı mı ne Ermeni kalır ne Türk. Hepimiz dünyalı olsak keşke. Allah kahretsin. Bu kadar şarkı yapıyoruz. Bir türlü değişmiyor insanlar. Ben Ermeni olduğum için azınlığım. Sen düşüncelerinden dolayı azınlıksın. Ne fark eder ki? İnsansın, azınlıksın zaten. Konserden önce beyaz floresanın çiğ çiğ parladığı kuliste Boyacıyan damarına basmışım gibi konuşuyor. Ben Anadolu'yu yaşamak istiyorum. Uçak yaparsın, füze yaparsın ama Anadolu gitti mi bir daha geri gelmez. Erivan'ın 150 kilometre dışında ev yaptırıyorum o yüzden. İzmir'e gittim olmadı. Erivan'da da yok o tat. Hiç değilse şehrin dışında biraz Sivas soğuğu var. Anadolu kokusu. Bir dünyalı olarak Ararat'ı onun nereden gördüğünü merak ediyorum. Buraya ilk geldim bir gece arkadaşımda kalıyorum. Baktım duvarda müthiş bir dağ resmi. Bu Ermeniler sanatçı adam dedim. Ne güzel çizmiş dağı. Sabah kalktım ki resim değil. Pencereden ağır görünüyor. O gün anladım neden bu kadar çok o dağdan bahsediyorlar. Buradan şiir gibi görünüyor dağ. Ben askerliğimi Ağrı'da yaptım. O zaman anlamadım. Ama buradaki adam kendini o dağa ait hissediyor işte. Bu dünyada kendini o dağa ait hisseden bir tek millet var. Ermeniler. Şimdi soruyorum sana, bir dağ kim daha çok sahiptir? Dağı elinde tutan mı yoksa dünyanın neresine giderse gitsin, kendini ona ait hisseden mi? Ararat'ın uzaktan görüntüsüyle bir dağa ait olduğunu hisseden bir halka, donanma bandosu ile deniz taşımaya çalışan Arto bütün bu karmaşadan yorulmuş olmalı ki, sahneye çıktığında hiçbir dilde olmayan, kendi uydurduğu bir dilde şarkılar söylüyorlar. Arada bir sahneden Türkçe konuşup, Bush'a en iyi Ermenice küfrediliyor, diyor, bağırıyor. Abuş, Ermenice aptal. Henüz sözlüğü yazılmamış bir dilde söylerken şarkıyı, Amerikalı anneden olma oğlu da çıkıyor sahneye. Siyah arkadaşlarıyla rap yapıyor. Salondakiler Arto ve oğlu en sonunda doğaçlama olarak Ermeni alfabesini şarkı olarak söylüyorlar. Alfabe söylenmeye başlayınca hepsinin yüzünde başka türlü bir sevinç. Neden? Çünkü alfabenin her harfi tıpkı Ararat gibi, tıpkı 1915 gibi birbirlerine ve kendi hikayelerine bağlıyor onları. 4. yüzyılda yazılan bu harfler şimdi hip-hopçu, ABD'de yaşayan bir Ermeni çocukla aynı yerden geldiklerini söylüyor Erivanlı çocukları. Yüzlerindeki bu sevinç, tanışıklığın o eski hikayeyle, harflerle bir araya gelmenin neşesi. 17 yüzyıllık harflerin büyüsüne hayret edip gülümseyen gençler kendilerini nereye ait hissediyorlar peki? Hepimize, bütün dünya çocuklarına nereye, hangi acıya ait olduklarına dair bir hikaye öğretilir? Öğretme çabaları o kadar sıkıcı, hikayeler o kadar hamasidir ki giderek dalga geçersin. Dalga geçmeye başlayınca da senden uzaklaşır senin içine yerleştirmeye çalıştıkları duygu, aidiyet. Onlar şimdi avantgard folk doğaçlaması bir şarkı olarak alfabelerini söyleyen çocuklar, öğrendikleri hikayelerin nerelerinde taşıyorlar Ermenistan'da? Ezberleri bizim ezberlerimizin bize olduğu kadar uzak mı acaba? 3. ayrımın sonu sayfa 60.